Ayrım 5. İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink, sayfa 40. Keza Kars Antlaşması'nın teyidi sorunu da kilidin çözülecek ilk şifresi olamaz. Bazı siyasi gözlemciler, Kars Antlaşması'nın teyidi konusunda ilerleme sağlanırsa diğerlerinin ön şart olmaktan çıkabileceğinden, Karabağ ve soykırım konularının zamana, hayatın akışına ve sorunların kendi mecrasına çözülmesine terk edilebileceğinden bahsediyorlar. İddia o ki, Kars Antlaşması'nın Ermenistan tarafından teyidi kapalı kapıları açabilecek ilk anahtardır. Öyle ki Başbakan Tayyip Erdoğan'ın son AB seyahatlerinde ve Rusya seferinde dile getirdiği hep bu konu oldu. Başbakan, biz Ermenilerle barışmak istiyoruz ama onlar 1921'deki Kars Antlaşması'nı bile tanımıyorlar. Onlar bir adım atsın, biz iki adım atarız şeklinde açıklamalarda bulundu. Tabii burada önemli olan soru şu. Türkiye ile ilişki kurmayı hayli arzu eden Ermenistan bu anahtarı niçin kullanmaz? Ermenistan'ın bu konudaki duruşu ne? Ermenistan'ın duruşunu anlamak için ilkin Kars Antlaşması'nın ne olduğuna bakmak gerekir. Kars Antlaşması bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin, diğer tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyesi Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan hükümetlerinin yer aldığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucusu Rusya'nın da katıldığı 13 Ekim 1921'de imzalanan antlaşmadır ve önemli sonuçları arasında da Türkiye'nin bugünkü doğu sınırlarının belirginlik kazanması yer alır. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin bu antlaşmanın teyidini talep edişindeki ısrarın nedeni Ermenistan'ın bu sınıra ne kadar saygı gösterdiğini görmek, diğer bir deyişle de Türkiye'den bir toprak talebinde bulunup bulunmadığını anlamaktır. Bu talep aslında Ermenistan'ın gerçek niyeti sınanıyor. Ermenistan'dan bakıldığında ise Türkiye'nin bu ısrarı işi yokuşa sürmekten başka bir şey değil. Denilenin özeti şu: Ermenistan devleti bağımsızlığından bu yana ne Terpetrosyan döneminde ne de Koçaryan döneminde hiçbir zaman Kars Antlaşması'nı tanımadığını beyan eden yazılı ya da sözlü bir açıklamada bulunmadı. Kars Antlaşması o dönemin hükümetleri tarafından 1921'de imzalandı, 1922'de de taraf ülkelerin parlamentolarında onandı. Onama kararları karşılıklı olarak taraflara sunuldu. Dolayısıyla bizatihi antlaşmanın kendi içinde bu antlaşmayı belli bir süreye bağlayan ya da belli bir süre sonra yeniden teyidini şart koşan bir madde olmadığına göre bugün taraflardan birinin bu antlaşmanın teyidini tekrar istemesi anlamsız. Üstelik zaten tarafların birbirlerinin sınırlarını tanıdıklarını net bir şekilde ortaya koyan fiili bir durumun varlığı da gerçek. Ne Ermenistan tarafının ne de Türk tarafının sınırı ihlal teşebbüsleri söz konusu değil. Bu da antlaşmanın sınırlara ilişkin bölümünün yürüdüğünün açık göstergesi. Ermenistan, antlaşmanın sınırlar dışında kalan bazı maddelerine ilişkin hususları dile getirerek Kars Antlaşması'na asıl uymayanın Türk tarafı olduğunu iddia ediyor. Denilen şu: Kars Antlaşması'nın gereği olarak 1922'de Tiflis'te tekrar bir araya gelindi ve antlaşmanın gereklerini yerine getirilmesi ve uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre tarafların karşılıklı konsolosluk ve elçilikler açmaları gerekiyordu. Nitekim bu yapıldı. Türkiye'nin 1924'e kadar Erivan'da bir büyükelçiliği, Gümrü'de de konsolosluğu faaliyet gösterdi. Aynı şekilde Ermenistan'ın da 1924'e kadar Kars'ta bir konsolosluğu vardı. Ancak Türkiye buna 1924'te son verdi. Dolayısıyla bu haliyle Kars Antlaşması'nı asıl Türkiye ihlal etmiş oldu. Kars Antlaşması'nda bulunan diğer bir husus ise Türkiye'nin demir yolunu açık tutması ve karşılıklı ticari ilişkilerin kurulmasıydı. Bugün bunları da uygulamayan Türkiye'dir. Dolayısıyla Kars Antlaşması'nı kimin ihlal ettiği yeniden sorgulanmalı. Türkiye, Ermenistan'ı bağımsızlığından sonra ilk tanıyanlardan biriydi. Bu tanımayı diplomatik ilişkiye taşımak için ikili temaslar ise süratle başlatılmıştı. Kars Antlaşması'nın teyidi o günlerde de Türkiye tarafından dile getirilen bir konuydu ama üzerinde anlaşılan bir protokolle bu konuda pekala aşılıyordu. Ne var ki tam bu protokolün imzalanması sürecine girilmişken Ermeni güçlerinin Kelbecer'i işgal etmesi üzerine Türkiye görüşmeleri durdurdu. Bu da Karabağ Savaşı'ndan dolayı Türkiye ile Ermenistan ilişkilerindeki ilk kopuş oldu. Ardından sınırlar kapatıldı ve bir daha eski günlere dönmek mümkün olmadı. Neydi o günlerde üzerinde anlaşılan protokol? Her iki hükümette daha önce ortak olarak hazırlanmış ve üzerinde çekince konmamış önceki tüm antlaşmalara saygı duyduklarını belirtiyorlar ve özel olarak herhangi bir antlaşmanın adını zikretme gereği duymuyorlardı. İşte Kars Antlaşması da bu adı zikredilmemiş olanlardan biriydi ve sorun olmaktan çıkıyordu. Bugün ise ne yazık ki gelinen nokta bu hazırlanan ama imzalanamayan protokolden çok uzak. Türkiye, Ermenistan'da iç politika açısından hayli nazik bir durum arz eden bir konuda dayattığı taleple çözüm yerine çözümsüzlüğü üreten taraf görünümünde. Önce Ermenistan'daki nazik duruma bakmak gerekir. Kars Antlaşması, Ermeniler açısından bir yenilgi ve toprak kaybının belgesi ve çaresizliğin teyididir. Dolayısıyla Ermeni dünyasında bu yenilgiyi kabul etmeyenlerin bulunması ve her fırsatta milliyetçi bir siyaset üretmeleri çok doğal. Nitekim 1993'te Ermenistan parlamentosunda bir komisyona taşnak bir milletvekili tarafından getirilen Ermenistan Kars Antlaşması'nı kabul etmediğini yasa maddesi haline getirsin önergesi bizzat o dönemin hükümetince engellendi ve böyle bir politikanın var olamayacağı o günden beri de Ermenistan'ın temel politikası haline dönüştürüldü. Başından beri hem Türkiye ile yumuşak ilişkiler geliştiren Levanter Petrosyan döneminde hem de sert bir sürece giren Koçaryan döneminde bu nazik konuların cesaretle ele alınışına ama aynı zamanda da iç siyasette ne gibi çalkantılara yol açtığını hep birlikte tanık olduk. Levanter Petrosyan iktidarı Türkiye ile yürüttüğü yumuşak ilişkileri nedeniyle siyasi geleceğini dahi kaybetti. Koçaryan ise Türkiye'den toprak kalemimiz yok beyanı ile ülke içinde ve dışında ağır eleştirilere maruz kaldı. Hal böyleyken Türkiye'nin Ermenistan hükümetlerinden özel olarak Kars Antlaşması'nın tanıdığını teyit etmesini istemesi ise çözüme niyetlenen Ermenistan hükümetlerini bu milliyetçi çizgideki aslanların arasına atmakla aynı anlama gelir. Doğrusu Ermenistan tarafından algılanan o ki Türkiye bunu bilerek yapmakta ve bu ısrarıyla da Ermenistan'daki milliyetçilerin ekmeğine yağ sürerek işi yokuşa sürmektedir. Görünen o ki Ermenistan kendi ikileminin farkında ama Türkiye'nin bu ikilemi körüklediğinin de. Oysa taraflar gerçekten samimi ise bu sorunu aşmak diplomasi içinde hiç zor olmayabilir. Yeter ki istensin. Karabağ şartı ise 1993 yılıyla birlikte ilişkisizliğe eklenmiş bir diğer kilitlenme. Kafkasya'nın geleceğini tehdit eden ve karşılıklı uzlaşmayla bir an önce çözülmesi gereken ciddi ve tarihsel bir sorun. Bu çözüm içinde halkların bağımsızlık talepleri, güvenlik sorunları ve müktesep hakları kesinlikle gözetilmeli. Bölgeden göç ettirilmiş olanlar yurtlarına dönebilmeli ve barış içinde yaşamanın koşulları yaratılmalı. Böylesi bir çözüm için uluslararası girişimler, başta AGİT, Minsk grubu olmak üzere değişik çabalar sürüyor. Türkiye'nin de bu çaba içinde yer alabilmesi önemli. Ne var ki Karabağ sorunu esas olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir sorun, ve Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini bu soruna kilitlemek çözümsüzlüğü daha da artırıyor. Aksine Türkiye ancak Ermenistan ile ilişkilerini geliştirebildiği ölçüde Karabağ sorununda yapıcı bir rol üstlenebilir ve taraflar arasında arabuluculuk yapabilir. Türkiye'nin dönem dönem dile getirdiği arabuluculuk söyleminin Ermenistan tarafından samimi bulunmamasının temel nedeni de işte bu ilişkisizlik. Ermenistan Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan'ın şu sözleri dikkat çekici. Muhakkak ki NATO'nun ve AB'nin ilgisi giderek bölgeyi çok daha önemli kılıyor ve kabul etmek gerekir ki Türkiye'yi de çok önemli kılıyor. NATO'nun Kafkasya'ya doğru stratejik kayışı Türkiye olmaksızın olmaz. Bu ek pozisyon şimdi Türkiye'ye yeni yükümlülükler getiriyor. Türkiye hem AB'nin hem de NATO'nun yeni vizyonlarında köprü ülke konumunda. Ancak Türkiye'nin bu yeni stratejik vizyonunu ve inandırıcı bir arabuluculuk görevini yerine getirebilmesi için her üç ülkeyle de çok iyi ilişkiler içinde olması gerekiyor. Ne var ki Türkiye bundan şimdilik çok uzak. Bizim şimdi el birliğiyle iletişim kanallarının açılmasını temin etmemiz gerekiyor. NATO'nun ve AB'nin bölgeye ilişkin yeni vizyonu için bu iletişim kanalları artık yaşamsal bir zorunluluk. Örneğin bu vizyon çerçevesinde sınırın ve demir yollarının açılması gerekiyor. Köprü Türkiye bu yolları açmadan nasıl köprü olacak? Türkiye-Ermenistan ilişkisi o denli Karabağ sorununa indeksi ki Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının gerekliliğine ilişkin basında iki cümle karalansa Türkiye'deki Azeri yetkililer hemen hat bildirmeye yeltenebiliyorlar. Ermenistan'la iyi ilişkiler kuralım diyen yazarlara mektuplar ve tekzipler yazılıp Ermenistan'ın işgalci politikası anımsatılarak önce Ermenistan şu işgalci politikasından vazgeçsin, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Yukarı Karabağ'dan çekilsin, 1 milyondan fazla Azeri göçmen kendi yuvasına dönsün talebini dile getiriyorlar. Azerbaycan bu politikasıyla Ermenistan'ı Türkiye ile birlikte kıskaç içinde tutacağını, eninde sonunda bu kıskacın Ermenistan'ı ekonomik çaresizliğe sürükleyeceğini ve ister istemez Karabağ'da taviz vereceğini hesaplıyor, bunun için de Türkiye'yi her fırsatta uyarıyor. Öyle ki bu uyarı kimi zaman Türk-Azeri kardeşliği boyutunu da aşıp Türkiye'ye karşı bir tür ekonomik şantaj boyutuna varabiliyor. Örneklemek gerekirse Bakü-Ceyhan boru hattının bu konuda Türkiye'yi hareketsiz kılacağını çok iyi hesaplayan rahmetli Haydar Aliyev'in ya kapusu ya borusu özdeyişi bu politikanın en veciz göstergesiydi. Ne var ki bu ambargo politikası beklenen sonucu tam anlamıyla verip Ermenistan'ı dize getirmede bir baskı unsuru olmaya yetmedi. Belki Ermenistan'ı bir miktar ekonomik çaresizliğe sürükledi, belki Ermenistan'dan diasporaya doğru bir dış göç yaşanmasını hızlandırabildi, ancak yine de Ermenistan'ın kısmi de olsa kendi kendine yeterliliğini engel olamadı ve giderek de işe yaramayan bir politika olduğu netleşti. Türkiye açısından bakıldığında Ermenistan'la ilişkilerin Azerbaycan'a endekslenmesi geçerliliğini giderek daha da yitiriyor. Her şeyden önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci bir diğer komşusuyla sınırlarının kapalı olmasını bağışlayabilecek bir süreç değil. Türkiye bugüne değin kendi komşularıyla toprakla dahil bir dizi diplomatik sorunları olsa da onlarla sınırlarını kapamadı. Diplomatik ilişkilerini kesmedi. Bu açıdan da Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan'la ilişkisizlik yaşaması anlamsız. Suriye ile yıllardır Hatay sorunu olmasına, Suriye'nin Hatay bölgesinin kendisine ait olduğunu iddia etmesine rağmen ve hatta PKK lideri Abdullah Öcalan ve PKK'nın yıllarca Suriye'de mevzilenmesine rağmen Türkiye bu ülkeyle sınırları kapatmadı. Keza Yunanistan'da bir dizi kıta sahası ve Kıbrıs gibi çetrefil sorunları olmasına rağmen bu ülkeyle de sınırını kapatmadı. Bu açıdan bakıldığında Ermenistan'a sürdüğü şartların aslında ne kadar suni ve anlamsız olduğu ortada. Diğer taraftan Karabağ'da bugün gelinen noktanın çözüme yakın olduğu da söylenebilir. Muhtemelen de çözülecek. Çünkü Karabağ sorununun çözümsüzlüğünde geçen bu uzun sürecin Kafkas ülkelerinin istikrara kavuşmasının önünde önemli bir engel teşkil ettiği tüm kesimlerce artık yeterince algılandı. Sınır sorunlarının varlığı bölgeye yönelik yatırımcıları ürkütüyor ve bundan da tüm bölge devletleri zarar görüyor. Üstelik bölgeye ilişkin yeni bir vizyon sergileyen Avrupa Birliği'nin varlığı bu sorunların çözümünü hızlandırabilecek önemli bir etken durumunda. Nitekim Avrupa Birliği'nin Azerbaycan ve özellikle de Ermenistan üzerindeki baskısı sorunun çözüm noktasına gelişinde önemli bir faktör oldu. Avrupa Birliği'nce bölgede yaratılacak ortak çıkar alanının kendi sınır sorunlarından daha önemli olduğu fikri nihayet ülke yönetimlerince anlaşılabildi. İşte böylesi bir ortamda Türkiye'nin Azerbaycan'a endekslenmiş politikasının da artık gelişmesi gerekiyor. Geç bile kalındı. Kilitlenmiş tarihi açmak ve aşmak. Türk-Ermeni ilişkilerinde en önemli engel olarak görülen tarih tartışmaları bugünden yarını iki ülkenin üzerinde uzlaşı sağlayarak altından kalkabilecekleri bir sorun olmaktan şimdilik uzak. Çünkü karşılıklı algılamalar ve söylemler kilitlenmiş durumda. Üstelik tarih sadece devletler arası değil, halklar arası bir sorun. O nedenle Türkiye ile Ermenistan'ın tarihi çözmesi, Türklerin ve Ermenilerin de çözdüğü anlamına gelmez. Sonuçta tarihe ilişkin devletler arasında varılacak olan uzlaşı siyasal bir uzlaşıdır, halklar arasındaki uzlaşı ise siyasal kararlarla değil, zaman içinde üretilecek moral ve etik yaklaşımlarla mümkün. Karşılıklı algı değişikliği ancak sağlanacak ilişki ve diyalog ortamlarında gerçekleşebilir ve bir tür normalleşme süreci yaşanabilir. İşselleştirilmiş algılamalar yumuşayabilir. Dolayısıyla tarihin çözülmesi kavramı aslında gerçek bir kavram ve problem değil. Tarihin çözülecek bir yanı yok, sadece anlaşılacak bir yanı var. Anlama ise zamana yayılmış bir çaba gerektirir. Günübirlik devlet kararları ile sağlanamaz. Tarihin kilitli olmasının sorumluluğu esas olarak tek bir kesime ya da Türkler ve Ermenilere yüklenemez. Soruna müdahil ya da tanık olmuş tüm aktörler düşünüldüğünde bu kilitliğin sorumluluğu hemen her kesim için geçerli. Üstelik bu sorumluluk sürekli ertelendi ya da görmezden gelindi. Dünya devletleri tarihte yaşanmış olanları kendi gerçekliği içinde bilme olanaklarına salt kendi arşiv verileriyle dahi sahipken yıllarca sessiz ve kayıtsız kalmayı yeğlediler. Tarihin yakın aktörleri Fransızlar, İngilizler, Almanlar, Avusturyalılar ve Amerikalıların 90 yıllık ve hatta şimdi 200'lü tutumları bu aymazlığa en çarpıcı örnekler. Böyle olduğu için de zaten Ermeni soykırımının tanınması sorunu ancak 90 yılın son 30 yılında evrensel bir boyuta dönüşebildi. Tarihin kilitlenmiş olmasının nedenleri elbette tek tek irdelenmesi gereken boyutta. Ancak nedenleri ne olursa olsun bu tarihin kilidini aşmak ve aşmak önümüzdeki problemin iki temel önceliğini oluşturur. Türkiye'de ise bu kilitlilik yakın zamana kadar tabunun ta kendisiydi. Türkiye tarihle yüzleşmek konusunda özellikle de Ermeni soykırımı karşısında başlangıcından itibaren düzlüğü değil engebeli zemini tercih etti. Üstelik engebenin iniş ve çıkışlarını belirleyen de esas olarak hiçbir zaman kendisi olamadı. Günün şartları ne dayattıysa sadece ona karşı gardını almakla yetindi. Gün zorladığında sorumluları tespit edip tutukladı, idam etti. Gün gevşediğinde aynı sorumluları kahramanlaştırdı, kalan Ermeni mallarından onların yakınlarına bedel dağıttı. Gün geldi, konuyu tabulaştırarak engebenin çukurlarında saklandı. Gün geldi, yabancı devletler soykırımı tanıdıkça tümseklerde yalnızlaştı. İlkin sanki bu topraklarda hiç Ermeni yaşamamıştı. Zaten Dolmabahçe'yi de Ermeni Balyan değil, İtalyan Bali yapmıştı. Ani diye bir kent yoktu. Anı vardı. Hadi diyelim ki yaşamışlardı ama o kadar da çok değillerdi. Azlardı ama azmışlardı. Böyle olunca da tabii şefkatle göçertilmişlerdi. Sonra ne yapalım ki yolda hastalıktan bir miktar telef olmuşlardı. Onlar da bir nevi insandı. Yazıktı tabii. Gerçi bir miktar ölmüşlerdi ama çok miktarda öldürmüşlerdi. Sonrası yok işte. Velhasıl bir şeyle olmuştu ama o şeyler de zaten aslında asılsızdı. Bir süredir ilginç bir gelişme yaşanıyor. Türkiye, Ermeni soykırımı karşısında yeni bir gard peşinde. Bunun ilk işaretleri 2000 yılında Ermeni soykırım yasa tasarısı Amerikan Kongresi'nde son anda Başkan Clinton'ın girişimiyle engellendiğinde görülmeye başladı. Ankara ilk defa Ermeni iddialarına bunu da atlattık gözüyle bakmaktan vazgeçerek konuyu masaya yatırma kararı aldı. Olayın ardından yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Türkiye'nin bir daha böyle zor durumda kalmaması için neler yapması gerektiği üzerinde hassasiyetle duruldu. Ardından da yeni kurumsallaşmalara gidildi. 2001 yılında Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda asılsız soykırım iddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulun koordinatörlüğünü MGK Genel Sekreter Başyardımcısı yapıyor. Kurul, Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir daire başkanı, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı müsteşarları, MGK Genel Sekreterliği, Milli Güvenlik Siyaseti ve Toplumla İlişkiler Başkanları, MİT Müsteşarı, Devlet Arşivleri Genel Müdürü, Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu temsilcisinden oluşuyordu. 2002 Nisan'ında devletin artık bu konuya ilişkin büyük bir eğitim seferberliğine başlayacağını, konunun bundan böyle ders kitaplarına gireceğini, demek ki öğretmemekle hata etmişiz, nihayet aklımıza geldi şeklinde verilen beyanlarla öğrendik. Ardından da zaten YÖK'ün bünyesinde Türk-Ermeni ilişkileri, Milli Komitesi'nin kurulması, üniversite bünyelerinde Türk-Ermeni ilişkileri araştırma merkezlerinin pıtrak gibi çoğalması, televizyonlarda karşı propagandaya yönelik belgeseller ve programlar yapılması ve nihayet ilk ve orta öğretim müfredatlarının konunun ders olarak konulması birbirini izledi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından okullara genelge olarak gönderilen asılsız Ermeni iddialarına karşı kompozisyon yarışması ise bir zamanların en büyük tabusunun ilkokul çocukları arasında yarışma konusu olacak denli ayağa düşmekte olduğunun ve gelinen çaresizliğin boyutunun göstergesiydi. Tartışması tarihçiler arasında dahi tamamlanmamış tarihsel bir problemin denklemlerinden birini mutlak bilgiymiş gibi genç beyinlere dikte etmenin elbette tarih öğretmekle bir ilgisi yoktu. Oysa okul, bilginin dikte edildiği değil, sorgulandığı yer olmalıydı. Bu açıdan bakıldığında ise genelgenin özü, Ermeni iddialarının asılsız olduğu temasının öğrencilerin beyinlerine yüklenmesine yönelikti. Ermeni iddialarının sorgulanmasıyla ilgili değildi. İlk ve orta öğretim tarih ders kitaplarında Ermeni sorunuyla ilgili yer alan bölümlerin objektif bir tarih bilgisi olmaktan çok öte, tamamıyla Ermenilerce dünya kamuoyunun ilgisine taşınan iddiaların etkisinden Türk gençlerini korumak kaygısıyla ele alındığı kuşku taşımıyordu. Bu yapılırken de eksik, yanlış, tahrif edilmiş veya abartılmış bilgilerle genç beyinler tutsak edilmeye çalışılıyordu. Buna rağmen iyimser olmamız için yine de nedenimiz vardı. Sonuçta işte bir zamanlar tabu sayılan bu asılsız konu ilk öğretim çocukları arasında kompozisyon yarışmasına dönüşecek denli asıllaşıyordu. Sorun, toplumun hemen her kesimine mal edilerek bir tabunun yıkılışı da artık kendiliğinden ilan edilmiş oluyordu. Ters bindiği atını geriye doğru kamçılamaya çabalayan acemi binicinin çabasını anımsatıyordu bu gidişat. Geriye doğru kamçılıyor ama at ileri koşuyordu. Bu ileri gidiş muhtemelen inkardan ikrara gidişin kaçınılmazlığıydı. Ermeni sorunu konusunda Türk resmi tezinin bugün geldiği nokta bir dayatış ile bir arayış çatışması arasındadır ve bu nedenle de yalpalamaktadır. Buradaki dayatış Türk resmi tezinin geleneksel devletçi duruşuna, arayış ise Türk siyasetinin yeni yaklaşımına tekabül eder. Diğer bir deyişle Türkiye diğer birçok tabusunda olduğu gibi Ermeni konusunda da devlet ile siyaset arasındaki kaçınılmaz çatışmayı yaşamaktadır. Devletin statükocu ve geleneksel duruşu bu konuda da sorunun çözümsüzlüğünü körüklerken özellikle Tayyip Erdoğan hükümetinin değişimci anlayışı çözüm arzulayan yaklaşıma dönüşmekte ve ortaya da cevabı bugünden çok net verilemeyen şu soru çıkmaktadır. Kim galip gelecek? Statüko mu, değişim mi? Türkiye, Ermeni sorunu konusunda nereye gidecek? İnkarda inada mı? Kaçınılmaz ikrarı mı? Türkiye'de Ermeni sorununun geldiği noktayı anlayabilmek için artık eski fotoğraflar yetersiz. Yeni bir vesikalık çekimi gerekiyor. Bu vesikalıkta oturmaya başlayan netlikler şöyle sıralanabilir. 1. Artık hem devlette, hem siyasette, hem de sivil alanda resmi tezin en ilkel duruşları olan söylemler geçerliliğini yitiriyor. Bu topraklardaki Ermeni varlığını yok saymaya çalışan, iz silici ve temizlikçi anlayış ister istemez terk ediliyor. Bir zamanlar bu topraklarda Anadolu'nun hemen hemen tüm coğrafi bölgelerinde hatırı sayılır bir Ermeni yerleşikliğinin var olduğu gerçeği artık inkar edilemiyor. 10 yıllarca süren Ermenilerden kalan binaların ve ibadethanelerin tahribatı, ortadan tamamen kaldırılması veya dönüştürülmesi, yer adlarının değiştirilmesi, yerel arşivlerin temizlenmesi ve benzer iz silici girişimler bir sonuç vermedi. Gelinen noktada bu görmezden gelme ve yok sayma politikası terk ediliyor. Bugün artık bir zamanlar bu topraklarda Ermenilerin de yaşadığını birkaç marjinal inat dışında nihayet büyük çoğunluk kanıksamaya başladı. 2. Anadolu'daki bu Ermeni varlığı 1915 ile birlikte yerleşikliğini büyük oranda yitirirken bu yitirişin sadece Ruslarla yapılan savaş cephelerindeki bölgeyle sınırlı olmadığı, birkaç yıl içinde tüm Anadolu'da savaş cepheleri dışında yaşayan Ermenilerin de yerlerinden edildiği artık inkar edilemiyor. 3. Hala marjinal kesimlerce zaman zaman dillendirilmeye çalışan, aslında Türkler Ermenilerin soyunu kırmadı, asıl Ermeniler Türkleri soykırıma tabi tuttu anlayışı da ağırlığını yitirip yerini öteden beri çekinerek dillendirilen karşılıklı mukateleydi tercihine bırakıyor. 4. Ermeni sorununun tüm çıplaklığıyla konuşulması gerektiği konusunda yeni bir ortak anlayışa gidildiği görülüyor. 5. Bu ortak arayışı zorlayan nedenler ise hem dış hem de iç dinamiklerdir. Bu dinamiklerin dış ayağını Ermenilerce dünya çapında sürdürülen çalışmaların bunaltıcı etkisi oluştururken iç ayağını da Türkiye'nin demokratikleşme süreci oluşturuyor. Bu süreç Türkiye'ye esas olarak bu sorunun kendi sorunu olduğunu dayatıyor. 6. Ermeni sorunu konusunda Türkiye'de artık resmi tez, resmi duruş ve sivil alan üçgeni arasındaki bütünlükte ciddi bir parçalanma söz konusu. Birçok alanda olduğu gibi resmi temsil, yani hükümet söylemi, resmi tezi, devlet söylemini üstlenmemekte ve sivil alanında desteğiyle yeni açılımlar aramakta. 5. ayrımın sonu, sayfa 50.